Ayrım 9.
Sayfa 88. Kısrak gerçekten de iyi bakılmıştı. Teni tertemiz, pırıl pırıldı. Yelesi taranmıştı. Sahibinden çok daha bakımlı ve yakışıklıydı kuşkusuz. Böyle bir kısrağı ne kadar istiyorsunuz acaba? Alıcı olursanız size 60 altına bırakırım. Yabancı değilsiniz. Anton'un düşünceli gözleri bir söğüt ağacının tepesinde durdu bir süre. Sonra 60 altının ne ettiğini ancak anlamış olsa gerek bir hii çekti. Kaç para? 600 ruble mi? Evet 600 dedi mal sahibi. 6 ruble der gibi doğaldı sesi. Bu gübre yığına 600 ruble ha diye bağırdı Anton. Kendini tutamamıştı. Gübre yığını sensin dedi adam. Sen ne anlarsın attan? Önce bir dene hayvanı da ondan sonra konuş. Kalina Ivanoviç havayı yumuşatmak için bu hayvana da gübre denmez doğrusu dedi. İyi bir kısrak ancak bizim işimize yaramaz. Şere hiç sesini çıkarmadı. Gülümsemekle yetindi. Hepimiz faytona döndük, yürüdük gittik. Boz köpek bir kez daha saygılarını sundu bize. Kısaca havladı ama sahibi bahçe kapısını kapatırken başını kaldırıp yüzümüze bile bakmadı. 10-12 çiftlik gezdik. Hemen hemen hepsinde de bir at vardı satılık ama hiçbirini almadık. Eve döndüğümüzde akşam çökmek üzereydi. Tarlalarını unutmuş görünen Şere yolda derin düşüncelere dalmıştı. Anton hıncını kızıldan alıyor, onu kamçılayıp duruyor, bir yandan da söyleniyordu. Çıldırdın mı be? Ömründe ot görmedin mi? Eve gidelim ben sana gösteririm. Kalina Ivanoviç öfkeli gözlerini yolun kenarında büyüyen pelin otlarına daldırmış, yol boyunca kendi kendine konuşmuş durmuştu. Ne biçim insanlar bunlar anlayamadım. Asalaklar. Kalkmış ayağına gelmişler. Eh senin atını almamışlar. Ama olsun insan en azından insan gibi davranır be. Hani senin konukseverliğin domuz? Domuz oğlu domuz. Ulan asalak gözün kör değil. Bu adamların sabahtan beri dolaştığını görüyorsun. Bir lokma bir şey ver de yesinler ulan. Bir kaşık çorba da mı yok evinde? İki tane patates de mi yok? Heh adama bak. Sakalını taramaya vakti yok. Hiç böyle şey gördünüz mü? Sen kalk beygir kılıklı bir ata 600 ruble para iste. Ata kendi elleriyle bakmış. Vay canına be. Sen kim ata bakmak kim? Gördün mü kaç tane işçisi vardı herifin? Görmüştüm. Üstü başı perişan birkaç kişi şaşkınlıktan ağızlarını birer karış açmış, bu olağan dışı olayı kasabalıların gelişini izlemek üzere ahırın ve domuzluğun önüne kımıltısız birer taş yığını gibi sıralanmışlardı. Bunca saygıdeğer insanın bir bahçede toplanmış olması bir mucizeydi onlara göre. Bu sağır ve dilsiz gibi duran işçilerden biri bazen ahırdan bir at çıkarıyor, dizginlerini utangaç utangaç efendisine uzatıyor ya da hatta atın arka baldırlarını eliyle okşuyordu. Bildik bir yaratığa, bir tanışa karşı duyduğu sevgi ve sevecenliği anlatma isteği doğuruyordu böylece belki. Kalina Ivanoviç sonunda sustu. Piposunu yutarcasına çekmeye koyuldu. Ancak topluluğun kapısından girerken bu sessizliğini bozdu. Neşe içinde bağırdı. Biz açlıktan öldürdük kahrolası asalaklar. Luka Semyonoviç ile Moise Karpoviç topluluğa gelmişlerdi. Luka yaptığımız seferin başarısızlıkla sonuçlandığını görünce şaşırdı kaldı. Olamaz dedi. Anton Semyonoviç ile Kalina Ivanoviç'i bu işe ben soktuğuma göre bir çaresine bakacağız. Siz hiç merak etmeyin Kalina Ivanoviç. Sinirlerinizi harap ediyorsunuz. Sağlığınıza bundan büyük kötülük edemezsiniz. Hiç sinirlenmeyin. Keyfinize bakın. Gelecek hafta ikimiz gider dolaşırız. Anton Semyonoviç'i götürmeyelim. Çünkü şey, nasıl derler, onda bir bolşevik görünümü var. Kulakları ürkütüyor. Ertesi pazar Kalina Ivanoviç ile Luka Semyonoviç, Luka'nın arabasıyla çiftlikleri gezmek üzere yola koyuldu. Bu at arama işine çaresiz bir umursamazlık gösteren Bratchenko, Kalina'yı uğurlarken alaylı alaylı takıldı ona. Yanına ekmek almayı unutma, yoksa açlıktan ölürsün. Luka Semyonoviç o görkemli kızıl sakalını yerine yerleştirir gibi bir hareketle okşadı. İşlemeli bayramlık gömleğinin üzerine indirdi. Kırmızı dudakları gülümsemeye hazır gibilerden kıvrılıp bükülüyordu. Bunu nasıl söylersiniz yoldaş Bratchenko? Ziyarete gidiyoruz. Yanımıza ekmek alır mıyız hiç? Bugün borç verecekler bize. Koyun eti, hatta belki biri bir şişe bir şeyler bile sunar. Bu sözleri ilgiyle dinleyen Kalina Ivanoviç'e göz etti ve dizginleri eline aldı. Yepgeniş göğüslü besili atlar arabanın okları altında ayaklarını neşeyle kımıldattılar ve koca arabayı harekete geçirdiler. Akşam üzeri toplulukta bulunan herkes şaşırtıcı bir görünümü, utkuyla dönen Kalina Ivanoviç'i incelemek üzere yangına koşarcasına heyecanlı yüreklerle toplaştılar. Luka Semyonoviç'in atı arabanın arkasına bağlanmıştı. Oklar arasında çok güzel, iri bakla kırı bir kısrak duruyordu. Kalina Ivanoviç de Luka Semyonoviç de at sahiplerinin kendilerine gösterdiği konukseverliğin izlerini açıkça taşımaktaydılar. Kalina Ivanoviç neredeyse yerinden kımıldayamayacak haldeydi. Ama çocukların bu durumu fark etmemesi için elinden geleni yaptı. Karabanov arabadan inmesine yardım etti. Demek sizi bayağı ağırladılar. Elbette ağırladılar. Bak ne güzel bir hayvan aldık, gördün mü? Kalina Ivanoviç kısrağın sağrısını okşadı. Gerçekten de güzel bir hayvandı. Ön ayakları güçlüydü. İri yapılı, herkül göğüslü, kasları katı, sağlam bir attı. Şere bile uzun uzun incelemelere, atın altına yatmalara karşın hiçbir kusur bulamadı. Bu incelemeyi yaparken arada bir sevecen bir sesle "Ayağını ver yavrum, ver ayağını bakayım." diyordu. Çocuklar da bu alışverişten hoşnuttular. Burun gözlerini ciddi ciddi kısarak kısrağın çevresinde dolaştı. Sonra düşüncesini açıkladı. Sonunda bu topluluğa adıyla sanıyla at diyebileceğimiz bir hayvan geldi yani. Karabanov da atı beğenmişti. Evet, bu at bize hayli iş yapar dedi. 500 rubleye değer. Bunun gibi 10-12 atımız olsaydı her gün baklava börek yerdik. Bratchenko sevgi dolu bir ilgiyle karşıladı hayvanı. Çevresinde dolaştı, ağzını şapırdatarak zevkten uçtuğunu anlatmaya çalıştı. Hayvanın o bitip tükenmez dingin gücü, uysal, güven verici doğası karşısında sevinçli bir şaşkınlık duyuyordu. Bratchenko'nun önünde yeni ufuklar açılmıştı şimdi. Şereye asılmaya başladı. Şimdi bize iyi bir baba gerek. Kendimize damızlık at yetiştirebiliriz artık. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Şere onun ne demek istediğini çok iyi biliyordu elbet. Şafağa, atın adı Şafak'tı, şöyle bir baktı. Bir kez daha ölçtü biçti, sonra dişleri arasından şu sözleri fısıldadı. Bir damızlık arayacağım, bir yere mim koymuştum. Hele bir buğdayı kaldıralım, gideceğim. Bu aylarda sabahın erken saatlerinden gün batımına dek Şere'nin büyük bir titizlikle döşediği pırıl pırıl, dümdüz raylar üzerinde tek bir yürek halinde, düzenli atışlarla işleyen bir tren gibi çalışmaktadır çocuklar. Kimisi büyük, kimisi küçük, kimisi yalnızca büyüklerden, kimisi de özellikle küçüklerden oluşan, çapa, tırpan, tırmık ya da yalnızca iki elleriyle silahlanmış özel müfrezeler, bir ekspres tren gibi düzenli olarak tarlalara gidip gelmekteydiler. Hepsi de neşeyle gülüşmekte, birbirlerine takılmakta, şakalaşmaktadırlar. Sonsuz bir özgüvene sahiptir hepsi. Neyin, nerede ve nasıl yapılacağını çok iyi bilmektedirler. Yardımcı tanrım bilicimiz Olya Voronova'nın arada bir tarlalardan döndüğü, bürodaki maşrapadan birkaç yudum su içerken nöbetçi öğrenciye şu sözleri yetiştirdiği görülür. 5. özele yardımcı gönder. Hayrola? Balyalamayı bitiremeyecekler. Korkunç sıcak var. Kaç kişi istiyorsun? 5 falan. Boşta hiç kız var mı? Yalnız bir kişi. Olya dudaklarını kolunun yenine silerek bir yerlere gitmiştir. Nöbetçi elinde defteriyle armut ağacının altına yollanır. Burada sabahın erken saatlerinden beri bir yedek özel müfreze komutanı beklemektedir. Nöbetçi komutanın ardında kısa adımlarla nöbetçi borazancı yürümektedir. Bir dakika sonra kısa bir borazan sesi duyulacak, yedekleri iş başına çağıracaktır. Çalılıkların altından, ırmaktan, yatak odalarından fırlayan küçükler bir anda paldır küldür koşacak, armut ağacının altında toplaşacaklar. Bir dakika sonra da 5 kişilik bir küme hızlı adımlarla buğday tarlasına yollanacaktır. Bu arada o 40 çocuğu almıştık. Topluluk üyeleri bir pazar günü sabahtan akşama dek onlarla uğraştılar. Çocukları yıkadılar, giydirdiler ve ilgili müfrezelere atadılar. Müfreze sayısını artırmadık. 11 müfrezenin 11'ini de Kızılsaray'a göndermiş, her birinde belli sayıda açık bırakmıştık. Bu açıkları yenilerle kapattık. Böylece yenilerin özgün üyelerin saflarına katılmalarına, onlarla iyice kaynaşmalarına olanak sağlamış oluyorduk. Yeniler daha doğru dürüst uygun adım yürüyemiyor ve Karabanov'un deyişiyle emekliyordu. Ama birer Gorkili olmanın bilincine varmış ve bundan büyük bir gurur duymaya başlamış bulunuyorlardı. Yenilerin hepsi de küçüktü. En büyükleri ancak 13-14 yaşlarındaydı. Aralarında çok tatlı suratlar, hele banyodan çıkıp pırıl pırıl yeni saten şortunu giyince pembe yanaklarıyla pek sevimli olan ufaklıklar vardı. Saçları daha doğru dürüst kesilmiş değildi ama Belly Quinn bu konuda iyi şeyler söylüyordu. Saçlarını kendileri kestiler bugün. Unutmayın ki analarından berber doğmadı bunlar. Akşama berberimiz gelecek, hepsini de bir şeye benzetecek. Taze güçler ilk 1-2 gün toplulukta dolaşırken sürekli bir şaşkınlık hali yaşadılar. Bir yığın yeni izlenimler edindiler. Domuzluğu gezdiler. Surata bir karış ciddi duran Stoops'ine şaşkın şaşkın baktılar. Anton ilki olarak bu yenilerle uğraşmaya yanaşmıyordu. Burada ne işiniz var bakayım? Sizin yeriniz yemekhane. Hadi marş. Neden peki yemekhane? Siz başka ne işe yararsınız? Kocaman bir yemek yeme makinesinden başka bir şey değilsiniz çünkü. Ya ama ben çalışacağım. Sizin nasıl çalıştığınızı biliyorum. Başınıza en az 2 adam dikmek gerek. Yalan mı? Ama komutan öbür gün işe başlayacağımızı söyledi. O zaman görürsün nasıl çalışıyoruz. Hah, görürmüşüm. Göreceğim bir şey yok. Biliyorum çünkü. Ah terledim. Vah susadım. Ay babacığım, vay anacığım deyip duracaksınız. Küçükler utangaç utangaç gülümsediler bu söze. Neden anamızı çağıracakmışız hiç de değil. Bununla birlikte Anton Bratchenko daha ilk günün akşamı küçüklerin çoğuyla dost olmuş, kendine özgü bir yöntemle birkaç at sever bile seçmiş bulunuyordu. Hem de ne at sever, ne çalışkan çocuklardı bunlar bilseniz. İşte koca bir su bidonu tarlaya giden yolda adeta yuvarlanmakta, bidonun üzerine bir yeni gorkili tünemiş, fırtınanın dizginlerine asılmış koşturan Petya Zadorojni bu ahır kapısından gelen ünlemler eşliğinde gidiyor. Atı hızlı sürme diyorum. O fıçıyla yangına gidiyor değilsin, duydun mu? Yeniler bir gün sonra özel müfrezelere katılıp çalışmaya koyulacaklardır. Başlangıçta mırın kırın edecek, alışmadıkları bu ağır ve düzenli iş karşısında yakınmaya kalkacaklardı belki. Ama şu patates tarlasında çalışan eskilerin sıralarını bozmadan tıkır tıkır ilerlediklerini görünce onlara öykünmeye, onlardan aşağı kalmamak için çaba göstermeye başlayacaklardır. İki yeniye bir sıra verildiğini, öte yanda eskilerin her birine birer sıra düştüğünü anlamaları için bir saat geçmesi gerekir. Yüzü gözü terden sırılsıklam olmuş bir yeni yanındakine sık sık şu soruyu sorar. Daha çok var mı dersin? Ekin kalkmış, harman dövme hazırlığı başlamıştı. Herkes gibi kirpas içinde ve de terden sırılsıklam olan Şere, dövülecek ekin yığınlarını şöyle bir gözden geçirdikten sonra öbür gün harman dövmeye başlarız dedi. Yarın da atı almaya gideriz. Semyon yan gözle Bratchenko'ya baktı. Sizinle ben geleyim dedi. İyi git dedi Anton. İyi bir damızlık mı bari? Fena değil diye yanıtlıyordu onu Şere. Sovhoz'dan mı aldın? Evet Sovhoz'dan. Kaça? 300. Fena değil. Hı. Demek bir Sovyet atı dedi Kalina Ivanoviç. Döndü harman makinesine bakarak o kaldırıcıyı ne öyle havalara dikiyorsun diye ekledi. Sovyet atı ya diye yanıtladı onu Şere. Yüksek değil, saman çok hafiftir. Pazar günü herkes dinlendi, yıkandı, ırmağa girdi. Sandallarda dolaştı ve yenilerle ilgilendiler. Akşam üzeri ise aristokrasi her zaman olduğu gibi ana binanın önündeki sundurmada toplandı. Kar kraliçelerinin güzel kokusunu içlerine çekerek saygının gerektirdiği bir uzaklıkta sessizce duran yenileri etkileyen öyküler anlatmaya koyuldu. Ansızın değirmenin bulunduğu köşeden önce bir toz bulutu, sonra da bulutun içinde bir atlı belirdi. Atlının atı önüne çıkan eski bir kazandan ürkerek şaha kalktı. Sonra dört nala koşmaya başladı. Semyon altın sarısı görkemli bir atın üzerinde bize doğru uçuyordu. Birden sustuk, soluklarımız kesildi. Bugüne dek böyle bir görünümü ancak fotoğraflarda, masal kitaplarındaki renkli resimlerde ve Gogol'ün korkunç öcünde görmüştük. At Semyon'u rahat, güçlü, uyumlu adımlarla, tatlı, masalsı bir hava içinde uçuruyor, gür görkemli kuyruğunu gururla sallıyordu. Altınsı pırıltılar yansıtan yelesi rüzgarda dalgalanmaktaydı. Hayvan öyle hızlı gidiyordu ki şaşkınlıktan işlemez hale gelen akıllarımızla atın görülmedik güzellikteki özelliklerini, insana dilini yutturan o eşsiz çizgilerini seçmeye yetişemiyorduk. gururlu ve çağırgan bir tavırla döndürdüğü o güçlü boyun, öylesine cömert, geniş adımlarla yaklaşan ince uzun bacaklar her atta bulunan türden değildi. Semyon atı önümüzde durdurdu. Hayvanın güzel küçük kafasını göğsüne doğru çekti. Atın kömür karası, genç ve istekli gözü alev alev yanan yuvasında döndü ve zaten bayılmakta olan Anton Bratchenko'nun yüreğine saplandı. Anton ellerini kulaklarının üzerine kapadı. Kesik kesik soludu. Birden içi titredi. Bu bizim mi? Bizim mi yani? Şu at bizim ha? Semyon gururla bizim dedi. Anton bu kez in ulan o attan aşağı diye bağırdı Karabanov'a. Orada sonsuza dek oturacağını mı sanıyorsun? Yetmez mi bindiğin? Bak hayvancağızı nasıl terletmişsin. Bu senin kulak beygirlerine benzemez, anladın mı? Anton buyruğunu öfkeli bakışlarla yineleyerek dizginlere yapıştı. Semyon eğerden atladı. Tamam pekala ahbap dedi. Anlıyorum, bu dünyada böyle bir at yaşamışsa ancak Napolyon'a kısmet olmuştur. Anton bir rüzgar gibi eğerin üzerine uçtu. Atın boynunu tatlı tatlı okşadı. Sonra birden utanarak başını yana çevirdi. Gözlerini kolunun yenine sildi. Çocuklar gülümsediler. Kalina Ivanoviç de gülümsedi. Gırtlağını temizledi ve gene gülümsedi. Doğru doğru dost doğru dedi. Eşsiz bir at. Hatta şunu da söyleyeyim. Bize layık olmayacak denli güzel. Hayvanı perişan ederiz. Kim edecek diye atıldı Anton birden. Kalina'ya saldıracakmış gibi eğilmişti. Sonra çocuklara döndü. Hepinizi gebertirim diye gürledi. Ona dokunan olursa gebertirim. Elime koca bir demir alır kafanıza indiririm. Birden doğruldu, atı döndürdü. Hayvan küçücük adımlarla kırıta kırıta yürüyerek onu ahıra götürdü. Eğerine sonunda kendisine layık gerçek bir şövalye oturmuş gibi seviniyordu sanki. Ata çapkın adını verdik. 9. ve 10. müfrezeler. Temmuz'un başlarında değirmeni 3 yıllığına kiralayıp bir sözleşme imzaladık. Yılda 3000 ruble verecektik. Ortağımız falan yoktu. Değirmen tümüyle bizim hizmetimizde olacaktı. Köy Sovyeti ile aramızdaki diplomatik ilişkiler bir kez daha bozulmuş bulunuyordu. Zaten Köy Sovyeti'nin günleri de sayılıydı. Değirmenin ele geçirilmesi kendi gençlik kolumuzun bir utkusuydu. Topluluğumuz göze görünür biçimde zenginleşiyor, doğru dürüst, iyi düzenlenmiş, dizgeli bir kuruluş görünümü alıyordu. Doğrusu buna biz bile şaşıyorduk neredeyse. Dahası kısa bir süre önce bir çift at satın almak bütçemize ağır bir yük bindirirken, yazın ortasında çok sayıda cinsinek, bir koyun sürüsü ve yeni eşyalar edinme olanağı bulmuştuk. Bütçemize hemen hemen hiç yük olmayan Şere bile yeni bir inek ahırının yapılmasını istedi. Ve biz gözümüzü açıp kapayıncaya dek bahçenin bir yanında güzel, sağlam bir yeni bina beliriverdi. Ahırın önünde Şere'nin daha önce düzenlediği çiçek yatakları bulunuyordu. Bu durum ahırın pislik ve koku demek olduğu görüşünü çürütüyordu. Yeni ahırda 5 tane simmental inek duruyordu şu anda. Öte yanda bizim buzağılardan biri hepimizi, hatta Şere'yi bile hayrete düşürerek birden koca bir boğaya dönüşmüştü. Olağanüstü çizgileriyle gözlerimizi kamaştıran bu hayvana Sezar adı verildi. Şere, Sezar'ın cinsinek olduğunu gösterecek belgeyi almakta büyük güçlüklerle karşılaştı. Ama hayvanın bir simmental olduğunu gösteren kanıtlar öylesine apaçık ortadaydı ki sonunda hayvana bir kimlik kartı verildi. Çapkın da belgelilerdendi. Çiftliğimizin bir başka belgeli üyesi de Vasili Ivanoviç'ti. Birkaç zaman önce bir deney çiftliğinden topluluğa getirdiğim bu safkan İngiliz domuzu tam 250 kilo geliyordu. Kendisine Trepke ailesinin en büyük oğlunun anısına bu ad verilmişti. Bütün bu seçkin yabancılardan oluşan çekirdekle soyu sopu belli bir sürü yetiştirmemiz kolaylaşıyordu. Stupitsi'nin komutanlığındaki 10. müfrezenin etkinlik alanı domuzluk çok önemli bir kuruluş haline gelmişti. Verim ve soyum katışıksızlığı açısından deney çiftliğinden sonra geliyordu. 14 kişiden oluşan 10. müfreze her zaman için örnek bir çalışma sergiliyordu. Toplulukta domuzluktan yana hiç kimsenin küçücük bir kaygısı bile yoktu. Orada işler yolundaydı kuşkusuz. Briketten yapılma güzel bir trepke yapısı olan domuzluk bahçemizin ortasında duruyor, topluluğumuzun merkezini oluşturuyordu. Öyle pırıl pırıl, öyle gösterişli bir binaydı ki bu, konumunun Gorki topluluğunun saygınlığına halel getireceği kimsenin aklından geçmiyordu. Domuzluğa girme yetkisine sahip kişilerin sayısı azdı. Ancak yeniler gezme amacıyla içeri alınırdı. Genel olarak domuzluğa girmek için şere ya da benim imzamı taşıyan bir belge gerekliydi. Bu yüzden 10. müfrezenin çalışmaları topluluk üyelerinin ve köylülerin gözünde çok gizemli sayılır. Bu gizlerle yakından tanışmaksa özel bir onur olarak kabul edilirdi. Bekleme odası denilen yere girmek kolay sayılırdı. Çünkü bunun için yalnızca 10. müfrezenin komutanı olan Stupitz'in iznini almak yetiyordu. Burada satışa hazır domuz yavruları barınmaktaydı. Bir de çiftleştirmek üzere dişi domuzlarını getiren köylüler burada kabul edilirdi. Çiftleştirme bedeli olarak 3 ruble alınırdı. Stupitz'in yardımcısı ve kasadar olan Ovçarenko bu 3 rubleleri alır, karşılığında birer makbuz verirdi. Bekleme odasındaki domuz yavruları ise belli bir fiyat üzerinden kiloyla satılırdı. Köylüler domuzları kiloyla satmanın çok saçma olduğunu, böyle bir şeyin ne duyulduğunu ne de görüldüğünü söylemiş, bizi caydırmaya çabalamışlardı ama biz kararımızı uyguluyorduk. Üreme mevsiminde bekleme odası her gün tıklım tıklım olurdu. Çünkü şere her batıdan en fazla 7 domuzu, en büyükleri ve ilk doğanları tutar, gerisini domuzseverlere dağıtırdı. Stupitz'in anasının karnından yeni çıkmış yavruları alanlara hemen oracıkta ne yapacaklarını anlatır, lastik emzikle nasıl besleyeceklerini, verecekleri süte ne oranda su katacaklarını, yavruyu nasıl yıkayacaklarını ve ne vakit katı yiyecek vermeye başlayacaklarını söylerdi. Meme yavruları yoksul köylüler birliğinden kağıt getirene verilirdi yalnızca. Şere domuzların ne zaman doğuracağını çok önceden kestirdiğinden domuzluğun kapısında genellikle bir liste asılı durur. Bu listede şu yurttaşın ne zaman, bu yurttaşın ne gün gelip yavrusunu alabileceği belirtilirdi. Bu domuz yavrusu dağıtma işi ünümüzün tüm bölgeye yayılmasına yol açtı. Kısa bir süre içinde pek çok köylü dost edinmiş olduk. Tüm çevre köylerde iyi cins İngiliz domuzları yetişmekteydi. Bunlar tür üretmeye pek elverişli değildi belki ama hızla etlenip butlanan türden görkemli dişi ve erkek domuzlardı. Domuzluğun bundan sonraki bölümünün adı yuvaydı. Burası gerçek bir laboratuvardı. Her bireyin gelecekle ilgili kararı vermek üzere çok ince ve sıkı gözlemler yapılırdı burada. Sherry'nin elinde her zaman için birkaç yüz yavru bulunurdu. Bunların sayısı baharda artardı. Çocuklar bu yetenekli gençlerin çoğunu bir bakışta tanır, gösterdikleri gelişmeleri büyük bir dikkat ve ilgiyle izlerlerdi. Geleceğe parlak olanları ben bile, Kalina Ivanoviç Komutanlar Kurulu bile ve de elbet çocukların büyük bir çoğunluğu hemen tanıyordu. Örneğin Vasily Ivanoviç ile Matilda'nın oğlu daha doğduğu gün herkesin ilgisini üzerine topladı. Bir Herkül olarak doğmuştu ve bu domuz daha ilk günden cins domuz nitelik ve özelliklerini göstermeye başladı. Bu hayvan babasının izinde yürüyecekti kuşkusuz. Nitekim umutlarımızı boşa çıkarmadı. Kısa bir süre sonra atasının yanında bir özel yere alındı ve Trepke'lerin küçük oğlunun adını alarak Peter Vasilyevich olarak kütüğümüze işlendi.